Üçüncü, 15. yıl mı? S. 9. yıl. Bu 15. yılın ortasında ve bizler 20. yüzyıl takvimini temel almaktayız. Musevi'nin yılını değil, İsa, ailesinin idaresinde sözü geçer bir konuma gelmişti. Bu yıl geçmeden önce onların birikimleri yok olmak üzereydi ve onlar Yusuf ve komşusu Yakup'un ortak olarak sahip olduğu Nasır'a evlerinden bir tanesini elden çıkarmakla karşı karşıya gelmişlerdi. M.S. 9. yılda Nisan'ın 17'sinde çarşamba akşamı ailenin bebeği Ruth dünyaya gelmişti ve İsa elinden gelen en iyi biçimde bu sınayıcı ve görülmemiş nitelikteki üzüntü verici bu zor deneyim boyunca annesini teselli etmede ve ona hizmet etmede babasının yerini almaya çabalamıştı. Neredeyse 20 yıllık bir süreç boyunca kamu hizmetine başlayıncaya kadar hiçbir baba kızına İsa'nın bu küçük Ruth'a gösterdiği şefkat dolu ve sadık ilgiden daha fazla derinden sevip onu yetiştiremezdi. Ve o, ailesinin tüm diğer üyelerine eşit derecede iyi bir babaydı. Bu yıl boyunca, İsa ilk olarak, havarilerine daha sonra öğretmiş olduğu ve birçokları tarafından koruyucunun duası olarak bilir hale gelmiş, duayı ilk oluşturdu. Bir bakımdan, o, aile sunağının bir evrimiydi. Onlar, övgünün birçok çeşidine ve birkaç resmi duaya sahiplerdi. Babasının ölümünden sonra, İsa, dua ile kendilerini bireysel olarak ifade etmelerini daha büyük kardeşlerine öğretmeye çalıştı. Bunu yapmaktan her ne kadar büyük keyif alsa da, onlar, İsa'nın düşüncesini kavrayamamakta ve sürekli olarak ezberlemiş oldukları dua türlerine geri dönmekteydiler. Büyük erkek ve kız kardeşlerini bireysel dualarda bulunmak için harekete geçirmenin bu çabasında İsa, örnek ifade kalıplarını kullanarak onlara ön ayak olmaya çalışırdı ve yakın bir zaman içinde İsa'nın hiç de istemeden neden olduğu bir biçimde hepsinin büyük ölçüde daha öncesinden öğretmiş olduğu bu örnek kalıpların üzerine inşa edilmiş olduğu bir dua biçimini kullanışı gelişme gösterdi. En sonunda İsa, ailenin her üyesinin doğaçlama duada bulunması düşüncesini bıraktı ve Ekim ayında bir akşam İsa, alçak taş masa üzerindeki abajur lamba yanında oturup, yaklaşık olarak 45 santimetre kare büyüklüğünde yumuşak bir sedir tahta parçası üzerine, bir kömür parçasıyla bu zamandan beri ortak aile ricası haline gelmiş olan duayı etraflıca kaleme aldı. Bu yıl, İsa, ikiye bölünmüş aklı tarafından fazlasıyla sıkıntı yaşamıştı. Aile sorumluluğu. Yaratıcısının görevini yerine getirmek için kendisini yönlendiren Kudüs ziyaretine karşılık vermenin her türlü tasarımını doğrudan bir biçimde yerine getirmenin her düşüncesini oldukça etkin bir biçimde ortadan kaldırmıştı. İsa doğru bir biçimde, dünyasal babasının sahip olduğu ailenin gözetiminin tüm sorumluluklarından önce gelmesi gerektiğini düşündü. Ailesinin desteklenmesi ilk sorumluluğu haline gelmeliydi. Bu yıl içinde, İsa, Urantia üzerindeki bahşedilme görevi için bir adlandırma biçimindeki, insanın oğlu teriminin daha sonra gerçekleşecek kullanımı için kendisine etkilemiş olan, tarafınızdan adlandırıldığı biçimiyle Hanok'un kitabı içindeki bir metni bulmuştu. O, Musevi Mesihi fikri üzerinde etraflıca bir biçimde düşünmüş olup, bu Mesih haline gelmeyeceğine güçlü bir şekilde ikna oldu. O, babasının insanlarına yardım etmeyi arzulamıştı. Ancak o, Filistin'in yabancı egemenliğini ortadan kaldırmak için Musevi ordularını yönetmeyi hiçbir zaman öngörmemişti. O, Kudüs'te Davut'un tahtında hiçbir zaman oturmayacağını bilmekteydi. Ne de o, görevinin yalnızca Musevi insanları için bir ruhsal kurtarıcı veya diğer bir deyişle ahlaki öğretmen olduğuna inanmıştı. Hiçbir şekilde onun yaşam görevi, böylelikle İbrani yazıtlarına ait yoğun arzuların ve varsayılan mesihsel kehanetlerin yerine getirilişi olabilirdi. En azından Musevilerin anlamış olduğu gibi, peygamberlerin bu öngörülerini anlamamaktaydı. Benzer bir biçimde o, Peygamber Daniel tarafından tasvir edilen bir biçimde insanın evladı olarak hiçbir zaman görünmeyeceğinden emindi. Ancak, bir dünya öğretmeni olarak ilerlemesi için vakit geldiğinde, kendisini nasıl adlandırmalıydı, görevi ile ilgili ne söylemeliydi, öğretilerinin inanıcıları haline gelecek insanlar tarafından hangi isimle çağrılmalıydı, tüm bu sorunları aklında düşünüp taşınırken, Nasra'da sinagog kütüphanesinde, üzerinde çalışmakta olduğu kehanette bulunan kitaplar arasında, Hanok'un kitabı olarak adlandırılmakta olan bu el yazmasını buldu ve her ne kadar o, bu el yazmasının eskinin Hanok'u tarafından yazılmamış olduğundan emin olsa da ona çok ilgi çekici gelmişti ve o bu el yazmasını tekrar tekrar okumuştu. Orada içinde bu insanın evladı teriminin geçtiği kendisini özellikle etkileyen bir yer bulunmaktaydı. Tarafınızdan adlandırıldığı şekliyle, bu Hanok'un kitabının yazarı, insanlığa kurtuluşu getirmek için bu dünyaya inmeden önce her şeyin yaratıcısı olarak kendi yaratıcısı ile cennetsel ihtişamın bahçeleri boyunca yürümüş olan ve kendisine ihtiyaç duyan fanilere kurtuluşu duyurmak için yeryüzüne inerek bu yücelik ve ihtişama sırtını çevirmiş olan, bu insanın evladının dünya üzerinde hangi görevde bulunacağını tarif eden ve onun kim olduğunu açıklayan bir biçimde, bu insanın evladına etraflıca bir biçimde yer ayırmaktaydı. İsa bu metinleri okurken, bu öğretilerle karışmış hale gelmiş doğu gizemciliğinin büyük bir kısmının hatalı olduğunu çok iyi bir biçimde anlar halde, kalbiyle karşılık vererek ve aklında, İbrani yazıtların tüm mesihsel tahminleri içinde ve Musevi kurtarıcısı hakkındaki tüm kuramlar içinde hiçbirinin, yalnızca kısmi bir biçimde Hanok'a ait olan bu kitap içinde saklanmış bu hikaye kadar gerçeğe yakınlaşmadığının farkına varmıştı ve İsa bunun sonrasında ve orada kendisini tanıtan insanın evladı unvanını almaya karar verdi. Ve bu kamu görevine daha sonra başladığında yaptığı şey olmuştu. İsa gerçeğin farkına varmadan hatada bulunmaz bir yetkinliğe sahipti ve gerçekliği kabul etmede, görünüşte hangi kaynaktan kökenini alırsa alsın, hiçbir zaman tereddüt etmemişti. Bu zaman zarfında, o oldukça bütüncül bir biçimde yaklaşmakta olan görevi için birçok şeyin temelini hazırladı, ancak hala kararlı bir biçimde kendisinin Musevi Mesih olduğu düşüncesini savunmakta olan annesine bu hususlar hakkında hiçbir şey söylememişti. İsa'nın genç dönemlerine ait büyük kafa karışıklığı bu aşamada ortaya çıkmıştı. Yaratıcısının sevgi dolu doğasını tüm insanlığa göstermek olarak, Yaratıcısının görevini gerçekleştirme halindeki dünya üzerindeki sorumluluğunun doğasına dair belirli bir takım şeyi kesinleştirmiş olarak, o, bir Musevi öğretmeni veya kralı olarak bir ulusal kurtarıcının gelişine atıfta bulunan yazıtlardaki birçok ifade üzerine yeni baştan düşünmeye başladı. Bu kehanetler hangi olaya atıfta bulunmaktaydı, kendisi bir Musevi değil miydi? Yoksa kendisi miydi, kendisi Davut'un hanesine ait miydi yoksa değil miydi, annesi Onun ait olduğunu güçlü bir biçimde duyurmuştu. Babası öncesinden onun bu haneye ait oluşuna imkanın bulunmadığını bildirmişti. O, ait olmadığına karar vermişti. Ancak peygamberler Mesih'in doğası ve görevini karıştırmaktalar mıydı? Son kertede annesinin haklı olabileceği mümkün olabilir miydi? Geçmişte görüş farklılıkları doğduğu zamanlar olarak birçok olayda annesi haklı çıkmıştı. Eğer kendisi yeni bir öğretmen ise ve Mesih değilse, dünya üzerindeki görev zamanı boyunca Kudüs'te Musevi Mesih'i ortaya çıkacak olursa böyle bir kişiye nasıl davranacaktı ve buna ek olarak bu Musevi Mesih'i ile olan ilişkisi nasıl olacaktı ve yaşam görevi deneyimine başladığında ailesiyle ilişkisi nasıl olacaktı? Peki Musevi uluslar topluluğu ve dini ile Roma İmparatorluğu ile Musevi olmayanlar ve onların dinleri ile bu çok önemli sorunların her birini bu genç celileli aklında uzun uzun düşünüp kendisinin, annesinin ve 8 diğer aç kursağının geçimini tırnaklarını kazıya kazıya kazınan bir biçimde marangoz tezgahında çalışmaya devam ederken üzerinde ciddi bir biçimde fikir yürüttü. Bu yıl sona ermeden önce Meryem, aile kaynaklarının erimekte olduğunu gördü. O, güvercinlerin satışını Yakup'a devretti. Yakın bir zamanda onlar, ikinci birini alıp, Meryem'in yardımıyla sıra komşularına süt satışına başladılar. İsa'nın yalnız bir biçimde derin derin düşünmekte olduğu dönemler, dua etmek için tepenin zirvesine sıklıkla gerçekleştirdiği yolculuklar ve İsa'nın zaman zaman öne sürmüş olduğu birçok tuhaf düşünceler annesini tamamıyla endişelenen konuma getirmişti. Zaman zaman Meryem, ufaklığın kendinde olduğunu düşünüp, bunun ardından onun son kertede söz verilmiş bir çocuk olduğunu ve bir şekilde diğer gençlerden farklı olduğunu hatırlayarak korkularını dizginledi. Ancak İsa, fikirlerinin hepsini dünyaya, hatta kendi annesine bile sunmayan bir biçimde sahip olduğu düşüncelerin hepsinden bahsetmemeyi öğrenmekteydi. Bu yıldan itibaren aklında ne olup bittiğine dair İsa'nın açığa çıkardığı şeyler düzenli bir biçimde azalma gösterdi. Bu, ortalama bir insanın kavrayamayacağı şeyler ve tuhaf veya olağan insanlardan farklı olarak görülmesine sebep olacak bu şeyler hakkında daha az konuştuğu anlamına gelmekteydi. Bir yandan sorunlarını anlayacak birini derinden arzulamış olsa da, dışarıdan olan tüm görünüşlerinde olağan ve herkesi gibi hale gelmişti. O, güvenilir ve sır saklayan bir arkadaşı ipne çekmekteydiyse de, yaşadığı sorunlar insan birlikteliklerinin kavraması için haddinden fazla karmaşık haldeydi. Bu olağan dışı durumun benzersizliği kendisini, yüklerini kendi başına taşımaya zorladı.